Ağustos saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Günaydın, Parluş. Ben Yetfer Tanzikyan. Bu hafta da size ben yardımcı olacağım. Radyo Agos'tan herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hangi şarkıyla başladık? Dükkan Amasyan. Dükkan Amasyan'ı seviyoruz. Radyo Agos olarak, Agos olarak. Dünya cünlü diyebileceğimiz bir Ermeni caz piyanisti. Ondan bir şarkıyla The Poet, şair şarkının ismi. Ama aslında bir önceki yüzyılbaşının meşhur şairlerinden Hovhannes Tumanya'nın Gıhırkişer, yani Kasvetli Gece diyebileceğimiz bir şiirini bestelemiş ve seslendirmişti şarkıda. Evet, yine kasvetli geceler, Gıhırkişer, böyle geceler yaşıyoruz son bir aydır savaş başladığından beri. Çok da hani karamsarlık gelmek istemiyoruz ama durum da çok hakikaten parlak değil. Evet, Dikran Amasyan'la başladık dedik. Ne var bu hafta? Birazdan son zamanlarda sık sık yaptığımız üzere Fakrat Akbarik'le, Fakrat Esukyan'la Türkiye'nin gündemini, Ermeni toplumunun gündemini konuşacağız. Daha sonra yine son bir aydır aşağı yukarı her hafta yaptığımız gibi Ali Nozinyan'la Ermenistan'a bağlanacağız. Ali Nozinyan'dan Ermenistan-Azerbaycan çatışmaları, artık savaş demek lazım tabii, Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarındaki son durumu konuşacağız. Bu böyle bir tür savaş raporu gibi oluyor bir taraftan. İnsanlar da Ermenistan'dan ne konuşuluyor, ne haberler var, o bilgileri alıyor. Son bölümde de Doktor Mircan Miroğlu ile kulak burun boğaz mütehassısı, bizim Ermeni toplumu iyi bilir Mircan Miroğlu'nu. Onda hem bu pandemi tekrar, yani tekrar demek lazım, hep vardı aslında sayılar. İzlendiğini öğrenmiştik sadece. Pandemideki bu kötü gidişatı ve işte grip aşısı, zatürre aşısı olmak lazım, kimler olmalı, kimler olmamalı, bunları konuşacağız. Çok kısa gazeteden bahsedeyim. Bu hafta manşetimizde de yine Karabağ savaşı vardı. Ateşkes işlemiyor, kayıplar artıyor dedik. Çünkü kayıplar hakikaten artıyor. Bu çok konuşulmuyor Türkiye kamuoyunda ne yazık ki, ama iki taraftan da kayıpları gerçekten artıyor. Ateşkesler ne yazık ki işlemiyor. Bu hafta Delalding artık ara sıra yazmaya başladı. Delalding'i yine savaşı Ermenistan başlattı. Türkiye'deki kamuoyundaki bu algı üzerine yazdığı ve gerçeğin işte böyle olmadığını dikkat çektiği yazı vardı. Fehim Taşçekin'le bir röportajımız var. Hafta başında bir yazı yazmıştı o gazete duvarda ve Rus Kommersant gazetesinin bir raporunu, bir yazısını konu edilmişti. Bu önemli bir yazı çünkü Kommersant gazetesi Türkiye'nin Ağustos ayında Azerbaycan'da yaptığı ortak tatbikat sonrası Azerbaycan'a bıraktığı silahların ve askerlerin listesini yayınladı. Bu önemli, yani bir anlamda Rusya ne yaptığımızı biliyoruz diyor. Zeyn Taşekin de bu tabloyu yorumluyor. Niyazi Kızılyürek'le Kıbrıs Türklerden Avrupa Parlamentosu'na ilk giren isim olan Niyazi Kızılyürek'le geçen haftaki Kıbrıs seçimlerini konuştuk. Çerkeslere ilişkin Ulaş Sunata'nın Hafızam Çerkes kitabı var. Ferda Balancar Ulaş Sunata ile Çerkeslerin içeriden bir bakış anlamına gelecek kitabını konuştu. Üç okul Ermeni okullarından pandemi yüzünden geçici olarak kapandı bazı vakalar üzerine. Ağustos yine dolu dolu diyoruz her zamanki gibi ve Fakret abiye dönüyoruz. Günaydın Fakret abi.
Günaydın Yetvat, Parluş. Günaydın.
Parluş. Şimdi saymadığım bir gelişme daha var. Yani birçok gelişme var tabii, bunların hepsini konuşuruz ama saymadığım bir gelişme daha var. Onu sanki biraz konuşmak gerekiyor. Perşembe günü Marka Resayen için bir cenaze töreni düzenlendi Kumkapı Patriklik Kilisesi'nde. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, aslında biraz sürpriz oldu denebilir diye düşünüyorum. Çünkü Ermeni toplumu içerisinde genel olarak hani Ara Güler cenazesinde olduğu gibi Fuat Oktay, hani Cumhurbaşkanı yardımcısı gelir veyahut da üst düzey birisi gelir deniyordu ama AKP milletvekili olması herhalde düşüncesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem kilise hem de Patrikhane'ye girmiş oldu. Patrikhane açısından diyelim, bu tabii önemli bir şey. Patrik Maşalyan da konuşmasında bunun bir ilk olduğunu altını çizmiş. Evet, gerçekten de
Sanki
ben...
sadece Patrikhane açısından değil, Ermeni toplumu açısından da önemli bir şey bu. Şu anlamda ki biliyorsun savaş çıktığından beri Türkiye'de Ermenilere yönelik yoğun bir nefret söylemi vardı. Gazetelerde Ermeniler şöyle, Ermeniler böyle başlıklarıyla şişirilen bir nefretti bu. Bu nefretin muhtemel dışa vurumlarının yarattığı bir kaygı da vardı. Zannediyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o cenazeye katılması, orada yaptığı konuşmalar ve o cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız kendi katılmadı. İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Kültür Bakanı, Meclis Başkanı gibi bir kalabalık siyasiler heyetiyle katılım oldu. Hatta İçişleri Bakanı mezarlığa kadar da gitti. Defin aşamasında da hazır bulundu. Bunun bu anlamda bir mesaj olduğunu, bir sahiplenme gibi bir şey ifade edebileceğini düşündürmesi açısından ben zannediyorum ki sadece Patrikhane açısından değil, Ermeni toplumu açısından da önemli bir hareketti bu. Çünkü biliyorsun 27 Eylül'den beri bütün Ermeni kurumlarının kapısında polisler nöbet tutuyor. İstenmeyen olası bir gelişmenin önüne geçmek için hükümetin bir çabası var. Cenazede söylenen sözler, mesajlar da sanki bunu pekiştirir mahiyetteydi. Onun için önemsiyorum özellikle.
Evet. Yani siyasi olarak tartışabileceğimiz konular var ki onları birazdan ben bile gireceğim ama bir ziyaret olarak bu Ermeni toplumu açısından bunun altı çizilmesi gereken bir ziyaret olduğunu söylememiz icap eder. Ben konuşmaları dinledim Fakret abi. Tabii Mark Karasyan'da Agos'un farklı siyasi kanatlarda olduğunu bilmeyen yok artık. Bunu söylememizin bir anlamı yok. Tekrar etmemizin bir anlamı yok. Zaten bu konuyu da Mark Karasyan'ın üzerine konuşmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü yani ben gerçekten ölen kişiler üzerinden arkasından çok fazla artık diziklenmesinden bu benim kişisel pozisyonum. Yana değilim. Bir de genç bölüm olduğunu hesaba katarsak. Fakat Patrik Maşer'den konuşmasını dinlerken şöyle bir hisse kapıldım. Çünkü şöyle cümleler kullandı. Evet, Mark Arasyan'da çok eski bir hukukları var. Patrik Maşer'lerin gerek Patrik Maşer'lerin gençliğinden neredeyse gerek Mark'ların gençliğinden sohbetleri bir araya gelmişlikleri var. Çünkü kiliseye gidip gelen birisi sık sık Mark'larda. Fakat şöyle bir şey söyledi konuşmasının bir yerinde. Mark Arasyan'ları soldan sağa geçmiş bir aydındı dedi ve ya bütün Türkiye ve işte devletiyle milletiyle birlikte durdu ve bütün Türkiye de aslında hani olması gereken yer buydu anlamına gelecek bir şey söyledi. Tam kelime kelime söyleyemiyorum şimdi ama bu biraz açıkçası biraz artık tartışılabilir şeyler olmaya başladı bunlar. Çünkü geçen gün AKP milletvekili Özlem Zengin de mecliste konuşma yaparken o da Mark Arasyan'ı anarken bütün Türk Ermenilerin nasıl, nerede durması gerektiğini gösterdi gibi bir cümle kullandı. Yani ben bunun bu cümleyi Twitter'da kendi sosyal medya hesabımdan itiraz ederken içimden de aslında bunun Türk Ermeni toplumunun bazı yönetici kesimlerine karşılık bulacağını hissediyordum ki öyle de oldu. Yani bu açık biraz şeye geliyor. Yani Ermeni dediğim böyle markar gibi olur noktasına doğru sürüklendi bu iş. Açıkçası bunda ben biraz değil epey mahsurlu buluyorum. Yani bir etnik grup, etnik topluluk biraz azınlık konumunda olan etnik toplulukların böyle siyasi olarak şurada durmanız lazım, burada durmanız lazım. Burada durmazsanız olmaz gibisinden telkinlerde bulunmasını da son derece mahsurlu bulduğumu tekrar söyleyeyim. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda haklı.
Şüphesiz ki son derece mahsurlu şeyler. Ama biz Türkiye'deki egemen aklın bu kültürüne çok aşinayız. Yani bu yeni bir durum değil. Bizi biat ettirmeye programlanmış bir aklın işleri bunlar. Biz geçmişte de hatırlıyoruz benzer şeyleri. Sadece Ermeni toplumu üzerinden değil, Türkiye'de genel azınlıklara bakış açısında aynı şey vardır. şeyi hatırlıyorum ben. Hürriyet gazetesinin vatandaş Dimitri manşetini hatırlıyorum. Dimitri Karayani biliyorsun Rum Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanıydı. Vakıf
Balıklı.
Kurulu başkanı. Ama kendi toplumunda hiç sevinmeyen, kendi toplumunda reddedilen bir adamken Hürriyet gazetesi için tam da örnek bir vatandaştı işte. O bakış açısını çok iyi biliyoruz. Yaranmaya gayret eden insanların da bu toplumlar içerisinde bu yollarla alan bulduklarını da biliyoruz. Öyle ki bunlar hakikaten bizim razı olabileceğimiz yaklaşımlar değil, razı kimliğini inkar ederek biat eden bu durum bir hayli aşağılık bir tablo oluşturuyor. O yüzden Başör, biz bunu konuşmayalım şimdi. Şey doğruydu ama, yani Cumhurbaşkanı'nın girdiğinin pozitif bir etkisi olacağı meselesi bu cenazeye, o doğruydu. Orada bırakalım, yoksa ben öfkeleneceğim. Bize örnek modeller çizmeye kimsenin hakkı yetkisi olmamalıdır. Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlar, sadece Ermeniler için demiyorum, bütün azınlıklar, hangi azınlığa mensup olursa olsun, ister Kürt olsun, Çerkez olsun, Arnavut olsun, Rum olsun, Yahudi olsun, Ermeni olsun, herkes bu memlekette nasıl bağlı olacağını gayet iyi bilmektedir. O marazi hastalıklı bir akıldır ki memleketin azınlıklarını beşinci kol bilmem ne falan diye değerlendirir. Onların mantığıyla yaklaşmak ve o mantığı tatmin etmeye çalışmak son derece nafiledir. Hiç kimsenin
evet,
yaklaşıyor ki bu Yahudi için de kendi ülkesidir, Ermeni için de kendi ülkesidir, Rum için de, Kürt için de. Herkes bu ülkeyi seviyor, bu ülkenin başarılı gitmesini istiyor, başının dik durmasını istiyor. Ama memleketi yönetenlerle toplum arasında bir kırılma varsa, illa yönetimin yanında olmak vatanı sevmek anlamına asla gelmez.
Evet, ben az evvel vatandaş Dimitri manşetinden bahsettin. Onu da ben açıklayayım. 2007 yılında bu manşet atılmıştı. Konsepti de, yani bağlamı da şuydu. Bir iki vakıf mallarına el konulduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Azınlık Vakfı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onları haklı bulmuştu. Fakat Balıklı Rum Hastanesi'nin başkanı şöyle bir demeç verdiği, daha doğrusu Hürriyet Gazetesi tarafından duyurulmuştu. Ben ülkemi işte Avrupa'ya şikayet etmem demiş diye. Bunun üzerine vatandaş diye manşet atılmıştı. Hatırlıyorum, o çok iyi hatırlıyorum o manşeti. 2007 yılı Ocak ayındaydı. Ve daha sonra Balıklı Rum Hastanesi Başkanı, ya ben tam da öyle söylemedim dediyse de bu manşet zihinleri kazındı. Çünkü kastedilen şey şu, Hürriyet Gazetesi tarafından, yani azınlık dediğin öyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmez. Malından mülkün el konmuş olsa bile. Manşetin alt metni buydu. Evet, bu cenaze faslını konuştuk sanıyorum yeterince. Artısıyla evet, eksisiyle.
Allah rahmet eylesin diyeceğiz bu aşamada.
Evet, evet. Evet, zaten biz geçen hafta da bunu söylemiştik. Bundan sonraki yayınımızda. Peki Fakret abi, bu hafta Ermenice sayfalarda neler var?
Bu hafta Ermenice sayfalarda gene savaş ve savaşın yıkımları ağırlıklı olarak işleniyor. Hemen hemen bütün köşe yazarlarımız bu temada yazmışlar. Ama bu hafta alıntı yaptığımız bir yazı vardı. O Türkçe sayfalarda da olmaması hasebiyle onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü bir anlamda biraz haber niteliği de taşıyan bir yazıydı bu. Azerbaycan'da bu savaş esnasında bir pilot hayatını kaybetti. Sabir Valiyev. Ve onun eşi Sabina Cingiz Valiyeva açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar çok çarpıcı geldi. Çünkü Azerbaycan'ın savaşta kaybettiği asker sayısı hakkında yorumlarda bulunuyordu. Bu sayının çok çok yüksek olduğunu, ama eğer bu gerçek Azerbaycan toplumu tarafından bilinirse Aliyev iktidarına ciddi bir risk oluşturacağını, o yüzden de ölenlerin sayılarının açıklanmadığı, ölüm bilgilerinin açıklanmadığını söylüyordu. Çok ilginç bir şey de bu adamcağızın uçağı vurulmuş. Gazeteci soruyor, peki diyor fırlatma koltuğu yok muydu uçakta, kurtulamaz mıydı? Hayır, kurtulamazdı. Fırlatma koltuğu vardı ama bunu kullanma imkanları yoktu. Çünkü aynı uçakta iki de Türk pilot vardı. Üç pilot uçuyorlardı ve üçü de hayatını kaybetti dedi. Yasaktı bunların o fırlatma koltuğunu kullanmaları. Daha doğrusu düşmanın eline esir olarak geçmeleri yasaktı. Onun için fırlatma koltuğu da devreye konulmadı dedi. Bunlar hakikaten kaygı verici şeyler. Bu savaşta Azerbaycan ciddi bir asker kaybı yaşıyor. Bu konuda ilk defa belki de uluslararası anlamda bir veriyi Putin söyledi. Savaşta 5000 askerin öldüğünü söyledi şu ana kadar. Bu 5000 sayısı önemli çünkü Ermenistan ilk günden beri isim isim ölenleri her gün hemen hemen bir envanter halinde açıklıyor. Bu açıklamaya göre de sayı 800'ü aştı, belki 1000'e yaklaşıyordur bugün, bilmiyorum.
974 oldu en son. Yanlış. 970 civarında en son dün açıklanan rakamlarla beraber.
Fakat Azerbaycan ilkesel olarak hiç açıklamadı ölen asker sayısını. 5000 dediğine göre eğer 1000 bu tarafsa, bunu doğru kabul ediyorsak, belki bu da tenzil edilmiş bir sayıdır, onu da bilmiyorum. Çünkü savaşta önce gerçek ölür diye bir laf vardır gazetecilik jargonunda, yer etmiş bir laf. Ama 4000'e yakında Azerbaycan askerinin öldüğünden bahsedebiliriz. Bunların bir kısmı belki Suriye'den gelen cihatçılardır. Ama şüphesiz ki biz ilk günden beri hep 18-19-20 yaşında çocukların ölümünün altını çizmeye çalışırken bu taraf hiç konuşulmuyor. Çok korkuyorum ki kim kazanırsa kazansın bu savaşı sonuç Pirus zaferi olacak. Pirus zaferini biliyorsun.
Biliyorum, evet.
Pirus kazandık, savaşı kazandık. Bir de arkasına dönüp bakmış ki bir tek kendi kalmış. Hiçbir asker kalmamış ama zafer kazanılmış. İş buraya varacak diye çok kaygı duyuyorum. İnşallah buraya varmadan bu işe bir çözüm bulacağız.
Evet, biz Agos olarak savaşın başından beri diyalog çağrılarımızı, müzakere çağrılarımızı, barış çağrılarımızı söylüyoruz. Buradan tekrarlayalım. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur diyelim. En kötü barış bile savaştan iyidir diyelim. Çünkü gerçekten bakıyorum, genç, yani 2000 doğumlu gençler, 98, 99, 2000 doğumlu gençler, 2002 doğumlu gençler hayatını kaybediyor, gencecik insanlar ölüyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Son birkaç dakikada bir not ileteyim ben sana, daha doğrusu okuyucularımıza. Mecliste bir insan hakları alt komisyonu kurulduğunu geçen hafta öğrenmiştik, bu Azerbaycan-Ermenistan savaşı ile ilgili olarak. Bu komisyonda önümüzdeki hafta Ermeni kurumlarını ziyaret edecek ve hani sıkıntılarınız var mı diye soracakmış, bunu da öğrendik. Sanırım Ermeni Patrikhanesi'ni ziyaret edecekler. Hemşire derneğini ziyaret edecekler. Bilmiyorum buradan çağrı yapmamızın bir anlamı var mı ama bizim de söylediğimiz bir iki söz olacaktır. Eğer Agos'u ya da Ranting Vakfı'nda ziyaret etmeyi de gündemlerine alırlarsa, çünkü hakikaten biraz da sosyal medyada ve medyada Ermenistan düşmanlığı artık haddine, yani çok aşırı boyutları varmış vaziyette. Bu gerçekten de Türk Ermeni toplumu son derece sıkıntıya sokuyor ve bu sadece Türk Ermeni toplumu sıkıntıya sokulmasının ötesinde de habercilik açısından da savaş, yani barış dili diye bir şey vardır habercilikte. Burada da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bunu da ben notunu iletmiş olayım. Ama pazartesi günü öyle öğrendik daha doğrusu. İnsan Hakları Alt Komisyonu birçok partiden oluşuyor. AKP var, MHP var, CHP var, HDP var. Birçok, her partiden, meclise grubu bulunan her partiden oluşan bir heyet. Ermeni Patrikhanesi'ni, sanıyorum Surpurgiç Hastanesi'ni, bir iki hemşire derneğini ziyaret edecekler. Bizi de ziyaret etmelerini, gündemlerini almalarını bir milletvekili aracılığıyla talep ettik. Çünkü hakikaten bizim de anlatmak istediğimiz, yani bizim derken biz kendimizi özel bir şey biçmiyoruz, anlam, temsilcilik biçmiyoruz ama madem buraları ziyaret ediliyor, Bir gazete var sanıyorum ziyaret edecekleri kurumlar arasında. Madem buraları ziyaret ediliyor, Agos Ferrantik'te ziyaret edilebilir diye düşündük. Evet Fakret
Valla
abi
ben
yavaş.
şöyle düşünürüm bu konuda. Eğer hakikaten de o ziyaretlerde duyacaklarını bir anlama büründüreceklerse tabii ki bizi de ziyaret etmeleri iyi olur. Ama yok bir protokol ziyaretine dönüşecekse bu iş, ama bize gelmeseler de olur. Yani
Ha, öyle düşünmeyelim
bunun
abi. Hakikaten
avantajımız da
şöyle
çok çok yani.
durumlarda kimle ne kadar temasa geçebiliyorsak ister dikkate alsınlar ister dikkate almasınlar ne kadar temasa geçebiliyorsak o kadar iyidir diye düşünüyorum Akbay.
Şüphesiz ki doğru söylüyorsun, ama işte esas belirleyici olan niyettir. Yani
Tabii.
evet,
Tabii.
bunu yapmış olalım, böyle bir hareket yapmış olalım diye yapılacaksa bir şey uğramasalar da olur yani. Ama
Yok.
yok, bunları dinledik, bunların da bu derdi varmış, bize meseleye buradan bakalım deme temayülü varsa tabii ki en önemlisi belki de bizle görüşmeleridir. En önceliklisi, çünkü biz o protokolün dışında kalabilecek bir yapıdayız. Pek çoğu meseleye bu protokol sınırları içerisinde de yaklaşabilirler. Neyse, onu göreceğiz
Evet.
önümüzdeki günlerde
Evet,
şekilde.
yani bu konu komisyonun gündemine sanıyorum bugün yarın gelecek. Eğer nasıl bir karar alacaklarını ben de şu an kestiremiyorum ama en azından buradan ben Ağustos'a bu talebi Ali iletmiş olayım. Burada çünkü gerçekten sosyal medya bilhassa ve medyaya baktığımız zaman çok büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Son bir örnekle bitireyim. Gazeteler 2 gündür işte Ermenistan Kamu Radyosu ölen Azerbaycan askerlerine dair haber yaparken Serdar Ortaç'ın fotoğrafını kullanmış, işte efendim Tarkan'ın fotoğrafını kullanmış diye dalga geçiyorlar. Yani Ermenistan Kamu Radyosu'nu bu kadar yakından takip ediyorsanız eğer sivil kayıplara dair haberleri de görüyorsunuzdur. Bir pilot, Azerbaycanlı bir pilot geçen gün asker daha doğrusu konuşuyordu videoya. Ve bizi Türk askerleri eğitiyor diyordu. Buna benzer haberleri de görüyorlardır diye düşünüyorum medyanın bu kadar dikkatli takip ediyorlarsa eğer. Bunları da herhalde haberleştirirler diye düşünüyorum. Fakir abi bu bölümün sonuna geldik. Çok teşekkürler. Sağ olasın bu
Rica ederim,
haftaki
rica ederim.
sohbetin
Bir şey sadece eklemek isterdim. Bu
için.
savaşta hep bir dezenformasyondan bahsediyoruz ya. Ermenistan tarafı doğrudur. Asker kayıpları hakkında çok dikkatli bir yayın izliyor. Olabildiğince yani gizlemeye çalışmıyor en azından bunları. Fakat onların da gizlediği başka bir bilgi var. Mühimmat kaybı. Yani ne silah kaybedildi, kaç tankımız, kaç uçağımız düştü, ne olduğunu demiyorlar bu adamlar asla. Bunun karşılığında Azerbaycan tarafının kayıplarını listeler halinde yayınlıyorlar ki o listeler de hiçbir zaman güvenilir olmayabilir. Ona bakarsan şu ana kadar 23 tane savaş uçağı düşürüldü, 18 tane helikopter düşürüldü. Tank imha eden tank sayısı yüzlerce açıklanıyor. Peki sizin tarafta ne var dediğinde buradan hiçbir ses çıkmıyor. Yani dezenformasyon çok hakim. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da çok hakim. Bunu söyleyerek ben
Evet.
sözümü söylemiş olayım.
Böylece bu haftalık ilk bölümünün de bu haftalık radyo kursu ilk bölümünün de sonuna gelmiş bulunduk. Çok teşekkürler tekrar Akbarik. Kolay gelsin sana.
Rica ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz.
Evet, şimdi bir şarkıyla devam edeceğiz. Kemancı, meşhur kemancılardan birisi Sergei Kachaturian'ın Gomidas derlemesini Gurungu dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam. Daha sonra Ali Nozinyan'a döneceğiz. Ermenistan'a döneceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor? Dün gece yine sıkıntılı bir geceydi. Diplomasi çok fazla gelişme var. Onları dinleyeceğiz. Evet, şimdi Sergei Kachaturian'ı dinleyelim.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde son bir aydır aşağı yukarı yaptığımız gibi. Zaten yarın bir ay olacak. Ermenistan-Azerbaycan çatışmaları diyoruz ama savaş demek lazım buna. Ermenistan-Azerbaycan savaşının başlamasından üzerinden tam bir ay geçmiş olacak. Ve son 3 haftadır yaptığımız gibi. Ermenistan'a bağlanıyoruz. Ali Nozinyan'la o bölgede olan, o coğrafyada olanları konuşuyoruz. Günaydın Ali.
Günaydın Yetvart.
Evet, dün gene uykusuzdunuz. Biz de aşağı yukarı uykusuzduk. Çünkü gece saat 9-10 gibi Karabağ'ın başkenti. Yani birçok şey konuşacağız da bununla başlayalım diye düşündüm. Sıcak gelişmeyle. Karabağ'ın başkenti Stepanakert'in bombardıman altında olduğunu Ermenistan kaynakları duyurdular. Evet, savaşın başından beri sivil bölgeler bombalanıyor ne yazık ki. Uluslararası Afer Örgütü'nün raporunu geçen dün ve Human Rights Watch'ın raporunu dün Ağustos'ta da sitesinde de yayınladık. Uluslararası Afer Örgütü hem Gence hem Karabağ'daki bombardımanlara dikkat çekti ve sivil bombardımanların durdurulmasını talep etti. Human Rights Watch'ın raporu ise Azerbaycan'ın misket bombası kullandığı yönündeydi. Dolayısıyla bağımsız örgütler de raporlarını yavaş yavaş yayınlamaya başladılar konuya dair. Stepanakert'teki bombardımanda bir boru hattı da, yani normal petrol boru hattı değil de normal bir boru hattı da vurulduğunu gördük. Yangın vardı. Nedir durum, son durum? Senden alalım bilgileri.
Siz anlattığın gibi Stepanakert bombardıman altında, hatta dün değil evvelsi gün yanlış hatırlamıyorsam Mardagert ve Berzor'da. Yani biz Stepanakert'e şeyi koyuyoruz tabii ki, yani önemli sayıyoruz, ama başka yerleşim yerleri de, köyler de bombardıman altında. Bu şekilde devam ediyor. Yine söyledim, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve daha önce zaten Af Örgütü'nün raporları var. Yani sadece sivil yerleşim yerleri hedef alınmasından ziyade bugün artık savaş suçu sayılan silahların kullanılması, misket bombası başta olmak üzere. O raporlar var. Yani şey hattında, sınır hattında savaş sürüyor. Güneyde bir parça ileri gelebiliyor Azerbaycan. Yani tabii Azerbaycan şeyine bakarsan, haberlerine bakarsan her gün işte 7 köy, 10 köy alındı deniyor. Ama yani zaten o tempoyla ilerlenmiş olsa 24 gün içinde Stepanakert'e varılmış olacaktı. Yani öyle her gün 10 alan alınsaydı. Çok gerçekçi değiller onlar, onun altını çizmek gerekiyor. Ha, şeyi diyecektim, yani bu benim kişisel görüşüm tabii ki bu. Sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının altında yatan sebep Azerbaycan ordusunun istediği başarıyı sınır hattında kazanamaması. Yani orada püskürtüldüğünden dolayı artık uzun menzillerle şeyi hedef alıyor. Yani yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ermenistan'ın bir açıklaması oldu dün gece. Cevap verilecektir dendi.
Evet, ben de
Kötü bir yere doğru gidiyor tabii. Yani cevap
bundan korkuyorum.
verilecektir demek, işte biz de sivil alan bombalarız demek. Şimdi biz asker değiliz. Gazeteciyiz, sivil toplumcuyuz. Bizim kafamız almıyor, ama diğer taraftan da işte sizin sivil yeriniz bombalanıyorsa siz de o şekilde cevap veriyorsunuz. Çünkü bir şeye doğru da gidiyor Edward. Yani siz oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum, ama bir etnik temizlik korkusu var yani. Çünkü yani Karabağ ordusunun ve Ermenistan, ki Karabağ'ın garantörü bugün bölgede, ve gördüğünüz gibi uluslararası platformda kimse bugün, yani kuru söylemler var durdurun diye, ama bir korumak üzere bir adım yok yani Karabağ halkını. Buradaki tek garantör de Ermenistan devleti ve Ermenistan ordusu. Şunu demek istiyorum. Yani iyi bir yere doğru gitmiyor.
Gitmiyor, gitmiyor.
Gitmiyor.
Tam da burada hemen aklıma geldi. Hafta boyunca iki farklı kanatlardan, yani hem Azerbaycan'dan hem de Ermenistan'dan şu açıklamaları duyduk. Yani uluslararası bir güce prensip olarak karşı değiliz. Bunu ilk Rusya gündeme getirmişti. Pazartesi günkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında da bu konu konuşulmuş. Yani uluslararası bir güç acaba eleştirilse mi diyerekten. Tabii bu çok uzun süren süreçler. Yani kim olacak, nasıl olacak falan gibisinde. Ne yazık ki bunlar çok uzun sürüyor ve orada insanlar ölüyor. Ama bir taraftan da yani hem Ermenistan hem Azerbaycan'ın uluslararası bir güç veyahut da Rusya, neyse artık yani hangisi orada gündeme gelirse, bunların gelmesine karşı değiliz prensipte. Ama detaylarına bakmak lazım. Açıklamalarını gördük. Böyle bir konuşuldu, durdu ama sonra. Yani 2 gündür bu konu tekrar gündeme gelmiyor. Bu bir çözüm olur mu acaba, bilmiyorum. Çünkü gerçekten biz gerçekten burada, evet, sivilleri de ayrım yapmıyoruz. Yani hangisi bile dürüst olsun. Tabii ki yani kimse yapamaz böyle bir ayrımı zaten. Türkiye medyasında yapamazsını bekliyoruz, umuyoruz. Nereden sivil ölürse ölsün, bu bir kayıptır. Asker kaybı da zaten baş
Asker
başına
kaybı da kayıp. Yani
kayıptır.
asker kaybı
Evet.
da kayıp.
Tabii.
Sadece sivil değil.
Tabii.
Yani asker niye
Evet.
ölsün?
Asker niye ölsün? Tam onu öyle devam edecektim yani. Çünkü az evvel de Pakrat abiyle konuşurken Açıklanan listelere bakıyorum. 2000 doğumlu, 2002 doğumlu gencecik insanlar ölüyorlar ve Ermenistan resmi açıklama yapıyor ve 970'i buldu en son. Yani 1000 kayıp. Hadi 1000 kayıp da Azerbaycan tarafında olduğunu varsayalım. Yani 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Ki Putin'in 5000 kayıp ölü
Dedi, evet.
açıklaması vardı. Dolayısıyla burada yani çok fazla kayıp var. Çatışma diyemeyiz artık buna. Savaş bu resmen ve hakikaten iş bilanço ağırlaşıyor. Ya kötü bir yere doğru gidiyor. Bilmiyorum burada ya bunu spekülasyon tabii yani uluslararası barış gücü gelir mi gelmez mi ne zaman gelir ama ne diyorsun buralarda bir gelişme olur mu önümüzdeki
Yani
günlerde?
önce şeyi anlamak lazım, bu diplomatik şeyler, yani arabuluculuk diyelim, baskı diyelim vesaire, bunları bir gözden geçirecek olursak, şimdi yetvar şeyi kabul etmek gerekiyor. Ermenistan tarafı savaş dursun istiyor. Yani şey açıdan, siyasi açıdan savaşın devam etmesi elverişli değil, askeri açıdan devam etmesi elverişli değil. Aynı şekilde yani savaşı başlatma konusunda da bunu konuşmuştuk. Şimdi aynı şekilde savaşın durması konusunda da. Şimdi Ermenistan bunun durmasını istiyor ama belli ki Azerbaycan tarafı da uzun bir süredir buna hazırlanmış. Onun kendi hedeflerine varmadan bunu durdurması şey değil, yani Azerbaycan tarafından da mantıklı değil. O zaman niye girdik savaşa? Yani madem bu şekilde bitirecektik, bu da mantıksız. Ama şöyle bir şey var şimdi. Paşinyan'ın sözleri 2 gün önce, yine benim kişisel fikrim, biraz şey yapıldı, konteksten çekildi. Yani bunun diplomatik çözümü yoktur. İşte şey yapın, orduya yardım edin şeklinde
Evet,
bir
herkes
şey
savaşa
vardı.
girsin. Evet.
Herkes savaşa diye çevrildi. Yani Paşinyan orada şunu dedi. Dedi ki bu işi diplomatik şekilde çözemiyoruz. Çözülmüyor şu anda diplomatik şekilde. Yapmamız gereken savaşmaktır dedi. Bu aslında gerçekçi bir bakış açısı. Her ne kadar da çarpıcı veya biraz böyle içinizi ayağa kaldıran bir
İlkiltici.
açıklama, ilkiltici olsa da bunun şeyi bu, Türkçesi bu. Yani şu anda diplomatik hiçbir çaba cevap vermiyor. Savaşı durduramıyor. Ha, burada şunu eleştirebiliriz. Yeterli mi diplomatik çaba? Yetersiz mi diplomatik çaba? Ama diplomatik çaba adı üzerinde. Diplomatik. Yani deniyor ki bunun savaş alanında çözümü yok. Masaya oturun, konuşun. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Aliyev hükümeti bence görüşme imitasyonu yapıyor. Yani işte Amerika'ya çağırıyorlar, gidiyor. İşte gittiği gün Stepanakert bombalanıyor. Moskova'ya gidiyor. Gidiyoruz diyor. Şey yapıyoruz diyor. Ne derler ona? Masadayız diyor. Ama ciddi bir ateşkes şeyi yok.
Durumu
İsteği
yok.
yok. Bunun sebeplerini de bahsettik. Yani şimdi konuşuruz tabii ki ama dün şey oldu, işte bir Amerika'da bir görüşme oldu.
Evet, oraya gelecektim ben. Yani Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı zaten geçen hafta başında bu haber çıkmıştı. Washington'da hem Ermenistan hem Azerbaycan Dışişleri Bakanları'na görüşecek diye. İkisi de görüştüler. İkisi kendi aralarında görüşmediler. Ayrı ayrı görüştüler. O neden sonra Amerikan Başkanı Trump'ın başka bir konu yani Sudan ve İsrail temasları ile ilgili bir basın toplantısında soru soruldu. O da yani bu tabii daha çok seçim geliyor ve Ermenilerin gönlünü alıyor şeklinde yorumlandı ama şunları söyledi. İşte Ermeniler de güzel bir halktır. Burada da birçok Ermeni yaşıyor zaten. Onlarla çalışıyoruz. İyi bir ilerleme var dedi ama bunlar çok sanmıyorum ki sahada bir karşılığı yok gibi geliyor bana ama.
Yani şöyle Yetvart, yani Trump'ın şeyi, konuşma şekli zaten esnaf ağzı, biliyorsun. Yani o işte orada iyi insanlar, burada güzel insanlar falan. Ama Trump'ın bu açıklamasına paralel olarak takip ettiniz mi bilmiyorum. 30 kongre üyesi, yani hem demokrat var bunların arasında hem cumhuriyetçi, Karabağ'ın tanınması gerektiğini öne çıkaran bir açıklama yaptılar. Bir tasarı var şu anda.
Tasarı, evet.
Evet, ve yani şeye doğru gidiyor iş. Karabağ'a bir statü verilmesi gerektiğine ve işin bununla sonlanacağına dair de bir şey var ki 30 kongredeki 30 kişi artık bunu bu şekilde dile getirdiyse demek ki buraya doğru gidiyor iş diye düşünüyorum ben. Bu yani bu masaya oturulunca artık Karabağ'a bir statü verilecek. Ne olur bu statü bilemeyiz. Yani Rusların barış gücünün dahil olduğu bir statü mü olur? Özerkliğin şeyi nasıl konulur, sınırları nasıl konulur, ama herhalde oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum. Ki Ermenistan tarafı da şey diyor, yani her türlü pazarlığa açığız masada diyor. Orada bir açık kart da var aslında, bunu da görmek gerekiyor.
Evet, Ermeni yanlısı açıklama demişken Putin'in açıklaması da aslında o 5.000 kişi öldüğü derken devamında şunları söyledi. Bu iş, yani Karabağ Savaşı 30 yıl önce Ermenilere yapılan zulümle başladı. Yani bu sorun daha doğrusu. Ermenilere yapılan zulümle başladı. İşte Sumgayit katliamını örnek verdi. Dolayısıyla gerek Amerika'dan gerekse Rusya'dan bu yönde açıklamalar geldi. Dediğim gibi bunlar, yani sahaya nasıl yansır, ne olur ne biter bilemiyoruz ama böyle bir atmosfer oluştu. Burada ben Aliyev'in bir açıklaması yine benim dikkatimi çekmişti. Referanduma, yani kendi Karabağ için söylüyorum, kendi kaderini tayin hakkı anlamına gelecek bir referanduma karşıyız. Ama kültürel özerklik olabilir. Yani hiç Avrupa'da var ya, hani belediyeler yapıyorlar, işte bazı şeyler yapıyorlar gibi. Yani bunu da sert bir açıklama olmakla beraber aslında Azerbaycan'da bütün Karabağ pozisyonunu tartışmaya açık, tartışabilir anlamında mı yorumlamak lazım, yoksa hiç pozisyondan geri adım yok gibi mi yorumlamak lazım? Sen nasıl okudun bu açıklamayı?
Yetfert, aslında şu anda en zor durumda olan kişi Aliyev. Yani bunu ilk önce görmemiz gerekiyor. Kayıplar ağır. Yani kafasındaki hedefe doğru gitmiyor Aliyev. Ve şey anlamında zor durumda. Yani açıklamalar yapma durumunda bir sıkıntı çekiyor. Benim kişisel fikrim, artık o da masaya oturulması gerektiğini düşünüyor. Çünkü verdiği kayıplar az değil, ama diğer taraftan da halka karşı bir sorumluluğu var. Senin dediğin gibi böyle işte daha ara şeylerle biraz yolunu yapmaya çalışıyor. Yani Putin'in yaptığı açıklamada şunu görmek gerekiyor aslında. Şimdi Putin tarihi arka planıyla başladı konuşmasına. Senin dediğin gibi Sumgayit'te ve Karabağ'da, aslında yani şu anda özerk olan bölgede etnik işte katliam diyelim, ne diyelim, temizlikleri hatırlattı. Yani bu şey açısından bence çok önemliydi. Karabağ neden özerklik istedi? Çünkü Karabağ halkının o zamanda, yani 90'ların başında da bir etnik temizlik tehlikesi olduğu için Karabağ halkı özerkleşmek istedi aslında, kendini koruyabilmek için. Buradaki vurgu önemliydi. Bir de şunu anlamak gerekiyor tabii. Şimdi ben özellikle Türkiye tarafında bunu görüyorum. Böyle Rusya'nın Ermenistan ve Karabağ konusunda çok büyük bir koruyucu, bir garantör olduğu izlenimi var. Bu çok gerçekçi değil. Yani başından beri bakacak olursak, tamam, Rusya Karabağ'ın özelliği konusunda daha Ermeni yanlısı, Ermenistan yanlısı, Karabağ yanlısı bir pozisyonda olmuş olabilir, ama Rusya ortadan gitmiştir. Yani böyle çok açık bir tarafgirliği olmamıştır hiçbir zaman Rusya'nın. Ve kendi konuşmasında da yani Putin şey yaptı, çok açık bir şekilde bizim
Taraf
Azerbaycan'la da, Türkiye ile
tabii.
de Ermenistan'da ilişkilerimiz var dedi.
Taraf tutmuyoruz dedi,
Taraf
Azerbaycan
tutmuyoruz
Ermenistan
dedi.
arasında dedi.
Taraf tutmuyoruz dedi. Ve bak, orada bir daha bir önemli daha vurgu var. Umarım dedi, Pompeo'nun girişimleri meyve verecektir dedi. Yani şimdi mesela biz hep Rusya'nın işte Kafkaslar'da büyük abi, kendi alanı olduğundan falan bahsediyoruz. Aslında Türkiye açıkça şey demek istiyor Rusya'ya. Buraya Batı'yı sokmayalım, biz kendi aramızda yapalım ne yapacağım tak gibi bir mesajı var Türkiye tarafının. Rusya bu şekilde, yani bunu böyle okumamız gerekiyor. Rusya pası Amerika'ya ve durmadan Minsk'e atarak şeyi demek istiyor aslında. Tamam, benim istediğim gibi olacak mutlaka, ama burada batılı güçler de olacak. Yani o da durmadan bu konuya batının dahlinin altını çiziyor. Bu da önemli. Bu da bir mesaj bence. Yani bunu göremiyor Türkiye, ama durmadan burada batı da vardır, burada Minsk de vardır. Diyor ki bu çok akıllıca bir şey. Ve ben Putin'in, yani ben zaten beklemiyordum Putin'in çok şey pro Armenyen, böyle Ermeni taraftarı bir şey yapacağını, ama ben bu kadar kaos içinde Putin'i hala şey görüyorum. Çok ne derler ona, balansı koruyor, yani
Mesafeli, evet.
dengeyi korumaya çalışıyor. Son bir şey diyeceğim, yani bunu da artık görmemiz gerekiyor. Masaya 2 gün sonra mı oturulur, 2 ay sonra mı oturulur, hiç şu an kestiremiyoruz, ama masada tarafların gücünü savaştaki pozisyonları belirleyecek. Yani o yüzden de iki taraf şu anda zaten çok yoğun şekilde savaşıyor. Çünkü şey anlaşıldı, masaya oturulduğunda o cepheyi bıraktığınız gücünüzle oturacaksınız.
Tabii.
O yüzden de dün bir açıklama vardı. İlk günlerdeki kadar yoğun seyretmiyor çünkü iki tarafında kayıpları büyük diye, ama senin dediğin gibi de işte devam ediyor.
Evet, Putin zaten o konuşmanın devamında şunu da söyledi. Türkiye ile uyuşmuyoruz Karabağ konusunda, görüşlerimiz farklı ama dedi. Türkiye ile anlaşabiliyoruz. Zaten S-300 aldılar. İşte enerji anlaşmalarımız var. Yani hakikaten çok dengeli bir yolda gidiyor Putin. Öyle gözüküyor. Şeye ben de katılıyorum. Yani bu hafta ben de yazdım zaten kendi yazımda. Azerbaycan, ya bu savaş niye sürüyor kendi açımdan yorumlamaya çalışırken, Azerbaycan tabii masaya ne zaman oturulur bildirim, ama oturulduğu anda ne kadar cebinde bir şey olursa o kadar iyi diye baktığı için bütün ateşkes yani anlaşmalarından sonra elde edebildiği kadar toprak elde etmeye çalışıyor. Ermenistan açısından ise ve Ermeniler açısından ise ki bu dünya Ermeniler için de söylenebilir. Bir kez daha varlıkların tehdit altında olduğunu düşünüyorlar ve bu da onlar için bir savaş sürdürmeye yönelik bir teşvik edici unsur mu diyeyim, ne diyeyim artık. Yani tarafların pozisyonlarının 3 aşağı 5 yukarı ben de böyle görüyorum. Son birkaç dakikaya geldik Alin. Son 4 dakika diyebilirim. Günlük hayatı ben sana hep soruyorum. Çünkü hep savaş konuşuyoruz, diplomasi konuşuyoruz ondan sonra, ama ne oluyor günlük? Senden önce Pakrat abiyle konuşurken o Ermenistan, Ermenice'ye yayınladıkları bir yazıdan bahsetti. Orada bir pilotun karısının açıklamaları varmış. İşte Azerbaycan tarafında da çok kayıp var aslında. Ama açıklanmıyor demiş. Azerbaycan tarafını çok bilemiyoruz, konuşamıyoruz açıkçası, ama en azından Ermenistan'da, Yerevan'da, diğer kentlerde bombardıman ve bir tehdit algısının olduğunu farkındayım. Evet, görüyorum. Ama onun dışında ne oluyor? Okula çocuğu gönderiyor musun, göndermiyor musun? Okullara
ya çıkıyor. Okul zaten Covid yüzünden kapalı.
Öyle mi?
Öyle bir paralize durum yok şehirde. Yani Yerevan'da da, diğer büyük şehirlerde de. Ama şey var Yeto, ben hep altını çiziyorum bunun. Yani korku ve panik dışında birleşme ruhu var. Mesela Yerevan'da çok Karabağlılar var. Yani kaçan özellikle yaşlılar ve çocuklar tabii ki şehri terk ediyorlar. Yani bu kadar bombardıman altında onların orada tutulması da şey değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Ermenistan şey yapmak istemiyor. İşte şu kadar sivil ölsün, sonra diyelim ki Azerbaycan bu kadar sivili öldürdü. Yani masada sizi güçlendirebilir, ama amaç o değil. Amaç etnik olarak orada bir zarar görmemenizi sağlayabilmek. Yerevan'da çok görmeye başladı Karabağlıları.
Evet. Yani bomba.
Şey var. Yani okullardan kadın derneklerine kadar yardım toplanıyor. Durmadan bir şey var. İşte bir şeyler satıyor insanlar. Bunu diasporada da yapıyorlar. Geliyorlar işte şeye, yardım fonuna.
Maddi yardım.
Maddi yardım yapıyorlar. Büyük bir şey var, güç var. Ama yani direkt bir etnik kimliğe saldırı olarak görülüyor bu. Ve yani Türkiye olsun, Azerbaycan olsun, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu insanların bu korkularını hiçbir şekilde azaltacak bir adım atmıyor, aksine. Yani it gibi kovucuyuz dediğiniz zaman, siz işte Yerevan'a kadar geleceğiz dediğiniz zaman, insanların korkması normal. Burada bir paranoya yok, yani onu demek istiyorum ben. Burada haklı sebeplerden dolayı bir korku var. Ama şu, yani sana şu kadar bir örnek vereyim. Dün bir şeyde işim vardı, yani muhtarlığa tekabül eden bir devlet dairesi. 3 tane pencere vardı, ben ikinci pencerede duruyordum. Sağıma ve soluma gelen insanlar şeydi, ailelerinde asker kaybı vardı, ölüm kağıdı çıkarmaya gelmişlerdi. Yani bu kadar yaklaşıyor. Neden? Yani çok. Evet. Yani 1000 kişi dediğiniz, 1000 asker dediğiniz şey genel nüfusa oranla büyük bir sayı.
Ermenistan,
hissetmemize imkan yok yani.
Ermenistan nüfusu içerisinde çok büyük bir sayı. Thomas Daval bir tweet zinciri 3-5 gün önce aşağı yukarı yazdı. O da neredeyse Amerika'nın Vietnam'daki kaybı kadar bir kayıptan bahsediyor.
Evet.
Bu yani gerçekten Ermenistan nüfusuyla kıyaslandığı zaman ciddi bir kayıp. Thomas Daval demişken, ben burada bilmiyorum bizi dinleyenler ne kadar şey olan
dinlerler ve dikkate alırlar. Yani tabii ki meseleye dengeli bakmaya çalışanların okuduğunu ve okumak isteyeceklerini biliyorum ama Karabağ konusunda bir şey okumak isteyenler için de Thomas Levall'in Karabağ kitabını, Hrant Dink Vakfı yayınlarından çıkan Karabağ kitabını 2014 yılında çıkmıştı. Kasım 2014 yılında çıkmıştı. Okumalarını tavsiye ediyorum çünkü haber kanallarına bakıyorum. Öyle yorumlar yapılıyor ki hiçbir şey okunmamış belli ki Karabağ konusunda. Karabağ çatışmalarının geriliminin ne zaman başladığı, nasıl başladığı konusunda Thomas Sebal kitabında 88'den itibaren alıyor süreci ve 88 öncesindeki Karabağ Ermenilerinin Sovyetler Birliği'yle yaptıkları girişimler hakikaten çok da her tarafa, yani iki taraftan Azerilerle de Ermenilerle de konuşarak çok dengeli ve kapsayıcı bir kitap, bir kitap Karabağ kitabı Thomas Sebal'in. Mutlaka edinin diyorum. Yorumculara da buradan sesleniyorum. Kitabı edinin, ondan sonra birkaç cümle söyleyin. Çünkü yapılan yorumlar gerçekten orada yaşananlarla çok uyumuyor. Ben burada bu çağrıyı da yaparak, derler ya ben de bu çağrıyı yapayım diye.
Çağrı yapayım.
Ben de bu çağrı, evet. Senin eklemek istediğin bir şey var
ben
mı?
Ben şey eklemek istiyorum. Evet. Yani gündelik halk bazında sormuştun. Şimdi yani halkın bakış açısına göre şu anda ilk yani savaşılan ilk ülke Türkiye, onu söyleyeyim. Yani evet, halk Türkiye ile savaştığını düşünüyor, bu bir. İkincisi Azerbaycan'la savaştığını düşünüyor. Üçüncü cihatçılarla savaştığını düşünüyor. Ve dördüncü, yani bunu çok net görüyorum, İsrail ile savaşıldığını düşünüyor. Yani İsrail'in bu dronlar konusunda
silah satışı, evet,
silah satışında hiçbir geri adım atmaması şeyi de doğuruyor Ermenistan'da. Yani biraz en şey tabirle, yumuşak tabiriyle bir gönül koymuşluk var İsrail'e, onu evet söyleyeyim. Ve güvence olarak da, yani şimdi ikinci bu tarafta da Ermenistan neye güveniyor diyecek olursak, işte askeri güce güveniyor birinci olarak. İkinci olarak Rusya'ya güveniyor tabii ki, yine bir en güçlü arabulucu olarak bölgedeki. Üçüncü olarak da dış güçlerin baskısına güveniyor. Yani güven değil de burada şey demek daha doğrusu, belki ümit ediyor.
Çare.
Yani çare olarak çare bu üçünü arıyor, görüyor.
Evet. Ali Nozunyan, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Böyle bir savaş raporu gibi oldu seninle bağlantı.
Maalesef.
Maalesef. Ama yine de Türkiye medyasındaki tek sesini düşünecek olursak, bu da buradan bir ses işte. Dinleyenler umarım dikkate alıyorlardı konuşulanları. Çok teşekkürler Ali Nozunyan.
Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
Kolay gelsin.
İyi çalışmalar. Size.
İyi çalışmalar. Evet, Radyo Ghost devam edecek. Bir şarkı aramız, ondan sonra bir reklam aramız olacak. Vişap Ensemble'dan dinleyeceğiz şimdi. Eçmiyazin İhore, bu aslında bir şaragan, yani bir Ermeni kilise müziği. 7. yüzyıldan kalma bir melodi, bir ezgi bu. Ama Vişap Ensemble çağdaş bir grup, Ermenistan'da kuruldu. Bunu bir tür modernize etmiş. Evet, Eçmiyazin İhore, yani babadan gelen biricik oğul anlamına geliyor. Onu dinleyelim, daha sonra reklam arası, daha sonra Mircan Miroğlu ile konuşacağız. Koronada iş nereye gidiyor, grip aşısı, zatürre aşısı, bunları konuşacağız. Evet, söz şimdi Bishop Ensemble'da.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik biraz evvel? Ramiz Guliyev, Azeri bir usta sanatçı. Daha önce biz Pıçıldaş'ın Lepeler Fısıldayın Dalgalar şarkısını çalmıştık Azerice. Bu da Ramiz Guliyev, bir tar sanatçısı, gayet usta bir isim. Onun biraz enstrümantal diyebileceğimiz şekilde iki ezgisini dinledik Ramiz Guliyev'den. Evet, şimdi bu bölümde Doktor Mircan Miroğlu telefon attığımızda konuğumuz. Onunla bu pandemi meselesini konuşacağız biraz. Günaydın Mircan Bey.
Günaydın.
Evet, yine pandemi tekrar Türkiye'nin gündeminde. Zaten hep gündemindeydi ama vaka sayılarının tekrar artması, ölüm sayılarının tekrar artması ile konu, acaba tekrar önlem gelebilir mi, sokağa çıkma yasağı gelebilir mi tartışmalarda başlamışken sizle bir konuşalım dedik. Önce şöyle başlamak istiyorum. Grip aşısı ve zatürre aşısı bilhassa konuşuluyor gündemde. Aşı var, yok, kimler olmalı, bunlar ciddi tartışma konuları. Oradan başlayayım ben isterseniz Mircan Bey. Yani kimlerin grip aşısı olmasında fayda var? Öyle başlayayım. Yani bulabilir bulamaz, bunlar ayrı tartışmalar ama tıbbi açıdan kimler grip aşısı olmalı gibi, ya da kimler zatürre aşısı olmalı? Bunların ne tür faydaları olabilir? Öyle başlayalım isterseniz.
Önce iyi hafta sonları diliyorum. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu günler dileğiyle başlamak istiyorum. Gerçekten de daha önce de söyleniyordu, işte birinci dalga arkasından ikinci dalga gelecek gibi ve bu gerçek oldu. Türkiye'de birinci dalgada işte yaklaşık binlerden başlayıp 4000'lere kadar çıkmıştı bir ara en fazla. Sonra yazın epey düştükten sonra yine şu anda 2000'li civarlara geldik. Ve çevremizde de gerçekten çok çok fazla hasta görmeye başladık artık. Bu grip aşısı ve pnömokok aşısına gelince aslında bu yıllardır kullandığımız ilaçlar, aşılardı. Burada bazı kurallarımız vardı, kim kullansın kim kullanmasın diye, ama bu pandemiden sonra hem pnömokoku hem de grip aşısını artık herkesin yaptırmasını istiyoruz. Nedeni de şu: bu tür aşılar vücuttaki immün sistemi güçlendiriyor, bir. İkincisi, özellikle griple COVID birbirinin aynısı özelliklerini gösteriyor. Ateş, baş ağrısı, şu bu. Şimdi siz ateşlendiğinizde COVID misiniz yoksa grip misiniz? Bunu ayırt etmek gerçekten muayene ve tahlillerle zor. Ancak PCR testi yaptıracaksınız. Bu da her hastada mümkün olur olmaz. Bu nedenle de biz şu anda herkesin grip aşısı olmasını istiyoruz. Ama daha önce grip aşısı kimlere olsun deseydik, özellikle risk grupları dediğimiz işte astım, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı ya da nörolojik hastalığı olan kişiler, bu çocuklarla aynı evde yaşayan gruplara biz bunları öneriyorduk. Ya da işte kanser tedavisi uygulayan alan hastalarda uyguluyorduk bu aşıları. Ama özellikle 2-6 yaş, 2-6-5 yaş arası çocuklara mutlaka öneriyorduk. 65 yaşın üzerindekilere mutlaka grip aşısı öneriyorduk.
Dolayısıyla şu durumda 65 yaş üzerindekilerin bilhassa kronik rahatsızlıkları da varsa, hele yani diyabet, tansiyon, kalp gibi, bunların grip aşısı yaptırmalarında fayda var diyebiliriz, değil mi? Mutlaka.
Kesin kez. Yalnız önümüze bu sene şöyle bir tablo çıktı. Şimdi tabii ki daha önceki yıllarda Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300'e 500 bin aşı getirtiliyordu. İşte orada parayla insanlar aşıyı alıp yaptırıyorlardı. Tabii Türkiye bu yılda aynı şekilde sipariş verdiği için yaklaşık elinde bu kadarlık bir aşı stoku var. Ki şu anda da 300 bin kadarı geldi, 400 bin kadarı geldi. Bu yüzden de tabii ki bu haberlerden sonra herkes aşıyı almak isteyecek, ama ne yazık ki artık eczanelerde bu aşı bu şekilde satılmıyor. Yanlış bilmiyorsam şu anda e-nabız dediğimiz sisteme girerek kişi aşı reçete edip edilmeyeceğini öğreniyor. Eğer ki burada bazı kriterler getirdi bakanlık, işte 65 yaşın üstünde işte bir hastalığı varsa ya da iki hastalığı varsa ya da ne bileyim diyaliz oluyorsa, transplantasyon olmuşsa, immün yetmezliği, bunlara öncelik tanıyor. Bu yüzden de aile hekimine gidiyorsunuz. Eğer ki sizi en azından onaylamışsa reçete veriyor. Eczaneye gidiyorsunuz. Eczane depodan getirtilip size onu veriyor. Ama siz paranızla gidip alamıyorsunuz şu aşamada.
Evet. Ya bir sorun da şu: 80 yaş üzeri grubun çok evden çıkması mümkün olmayan insanlar da var. Onlarla ilgili de umuyorum ki bir çözüm, bir yol bulunacaktır diye umuyorum. Artık bunlarla ilgili de bir nasıl yapılacak bilmiyorum, ama biraz sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz, öyle gözüküyor. Şeye gireyim ben, koronanın geldiğimiz duruma gireyim. Şimdi sürekli şu söyleniyor tabii, işte kalabalık ortamlara girmeyin deniyor, ama bir taraftan da hayat sanki hiçbir şey yokmuş gibi akıyor. Bakıyorum sokaklar tıklım tıklım kalabalık, kafeler tıklım tıklım dolu. Ne tavsiye ediyorsunuz dinleyicilerimize şu tekrar rakamların, sayıların arttığı bu ortamda? İlk günkü tavsiyelerimizi herhalde tekrar yenileyeceğiz gibi geliyor, değil mi? Neler söylersiniz?
Valla dediğiniz gibi pek değişen bir şey yok. Yani başta bazı ilaçlarımız vardı, işte onların yavaş yavaş etkisiz olduğu görülmeye başladı. İşte aşılar oldu, olacak, işte üçüncü faza geldi, şu bu dense de hala elimizde belirli bir aşı yok. Bir de bu son günlerde bazı şeyler çıkıyor. Yani bilimsel olduğu ne derece doğru bilemiyoruz ama her virüsün kendine göre koruyuculuk özelliği var. Yani vücutta olan antikorun kaybolma özelliği var. Mesela kızamık geçiren ömür boyu artık kızamık geçirmiyor. Ama bir gripin antikoru 6 ay sonra kayboluyor. Ve bu korona içinde son zamanlarda bunun 3-4 ay içerisinde oluşan antikorların kaybolduğu ve ikinci defa birinci hasta olanların tekrarladığı gibi yayınlar yayınlanmaya başladı. Bunların hiçbir tabii böyle bilimsel dergilerde olmadığı için sadece söylenti olarak geçeceğim ama mutlaka bunların gerçeklik payı da var. Geriye elimize ne kalıyor? Bir maske. Bunu asla ihmal etmemeliyiz. Gerçekten. Yalnız bu maske konusunda da işte bazı şeyler var. Yani gerçekten standartlara uygun yapılıyor mu? Çünkü pek çok maske şekli görüyoruz. İşte normal maskenin işte dışı ve iç kısmının ince, orta katmanın 3 mikronun altında virüsleri geçirmemesi gerekiyor. Ama piyasadaki çoğu maskede bunu göremiyoruz. Onun için de gerçekten standartlara uygun maske son derece koruyucu bence. İkincisi mesafe. Çok önemli. Eğer COVID'li bir kişiyle karşılaşsanız bile 1,5-2 metre mesafe olursa kolay kolay bulaşmıyor. Ondan sonra kalabalığa gelince dediğiniz gibi yaşam devam ediyor. Ne kadar da kendimizi kısıtlasak ister istemez şuraya buraya gitmek, şunu bunu yapma gibi etkinliklerde bulunmak zorundayız. Burada mümkün olduğunca mesafe maskemize dikkat etmek zorundayız. Ve mümkün olduğunca da çok gerekli olmadığında ne bileyim bir kafeye gitmemek, böyle yoğun toplantılara katılmamak çok zorunlu olmadıkça bence çok iyi bir hareket olur gibime geliyor.
Evet, şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk dalgadaki ortamı biliyoruz. Daha birkaç ay önceydi. Şimdi şu ikinci dalga mı demek lazım? Tam bilmiyorum. Ya da devamı mı demek lazım? Tıbbi olarak yanlış kelime kullanıyor olabilirim ama şu son bir aydır yani benim kendi çevrem tabii bir ölçü değil ama yine de bir ölçü kendi açımdan. İlk dalgada rastlamadığım kadar kendi çevremde insanın COVID yakalandığını görüyorum. Yani sadece son iki hafta içerisinde benim sadece kendi çevremden 20 kişi neredeyse toplamda COVID'e yakalandı. Bir kısmı atlattı, bir kısmı hala hastanede. Dediğim gibi benim çevrem diye bir şey yok, kriter yok tıpta, bilimde ama bu bana gene de bir şey veriyor, fikir veriyor ki bu sefer durum sanki daha da ciddi gibi. Bilmiyorum yani sizin gözlemleriniz neler? Bir doktorsunuz aynı zamanda, kulak burun boğaz mütehassısınız. Gerek hastalarınızdan gerek kendi çevrenizden ne durumdayız? Yani hakikaten kötü durumda mıyız?
Valla söylediğiniz tamamen doğru. Yani benim gözlemim de sizinle aynı şekilde. Zaten gelen hastalarda en küçük işte boğaz ağrısı, ateşi olana ben mutlaka PCR testi istiyorum. Ve inanın %95'inde çıkıyor. Ve artık bana hasta boğaz ağrısı ve sekreter ateşi varsa mutlaka PCR testi yaptırmasını, eğer ki negatif çıkarsa görmek istiyorum. Çünkü çok çok fazla gerçekten. Şu anda dediğiniz gibi çevremizde kime bakarsak COVID görüyoruz. Yalnız izlenimim şu, hastanelik olan çok az. Yani şu anda çoğu evinde takip şeklinde gidiyor. Çevremde benim gördüğüm hastalarımda. Bir de demin de söylediğim gibi işte bu tedavi şemamız biraz değişti. Eskiden biz plakulilkinin türevi bir ilaç veriyorduk. Onu çok önemsiyorduk. Fakat son zamanlarda artık bunun çok etkin olmadığını gördük. Plakulil ve azitromisin veriliyordu. Şimdi Türkiye'de favipiravir diye bir virüs ilacımız var. Bunun çok etkin olduğunu görüyoruz gerçekten. Bunlarda
tekrarlayabilir misiniz ilacın ismini rica etsem?
Favipiravir.
Anladım.
Etken evet. Maddesi. Bir de yurt dışında Remdesivir diye bir ilaç var ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu yok. Ama bu ilaç da son derece etkili. Bu PCR pozitif çıkanlarda ilk gün yüksek doz 8 sabah 8 akşam 12 saatte verilip sonra günde 3 taneyle sabah akşam 3'er taneyle bir hafta devam ediliyor. Bunda da gördüğüm kadarıyla bayağı başarılı sonuçlar var. Ve birinci döneme göre hastaneye yatış oranlarında bir azalma görüyorum ama vaka sayısı kat kat fazla.
Evet, az evvel bizim çevremizden derken bizim eski Agos çalışanımız, bir arkadaşımızın da babası yoğun bakımda, Covid tedavisi görüyor ve antikora ihtiyacı var. Onu da buradan duyurmuş olayım. Bekliyorlar hala. Kan grubu B pozitif olan, Covid atlatmış ve negatif olmasının üzerinden 28 gün geçmiş bir antikor ihtiyacı var. Bunun telefonu da vereyim, 0532 483 83 93. Tekrar ediyorum, 0532 483 83 93. Bu numaradan eğer böyle bir kişi varsa, yani yayınımızı dinleyenler arasında bir antikor ihtiyacımız var. Antikor demişken, bu antikor İrcan Bey ne iş? Yani çok cahilce bir soru soracağım ama ne işe yarıyor tedavide, yani antikor bulunması?
Şöyle gireyim konuya. Bu virüsler veyahut da bakteriler vücuda girince bunların vücut çeperinde bir madde var, antijen dediğimiz. Vücut bunu tanıyarak vücudun koruyucu lenfositleri buna karşı bir savaş açıyorlar. Ve burada da antikor dediğimiz bunları yok edici, bunlara karşı savaşıcı bazı maddeler salgılıyorlar. Eğer bu belli bir düzeyde üretilirse o giren virüsü ya da mikrobu yok ederek hastalığı engelliyor. Zaten aşılardaki temel amaç da bu. Yani zayıflatılmış bir düzeyde vücuda verildiğinde vücut onu tanıyor, ona karşı bir antikor geliştiriyor. Öyle de olunca gerçek bir virüs, bakteri gelince ona savaşması çok daha kolay, hızlı ve çabuk oluyor. Bunu bir savaşta örnek verecek olursak, bir savaşa ilk girdiğinizde bir şaşkın olursunuz, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ama belirli bir eğitim aldığınızda karşıdaki düşmanın nasıl davranacağını, onun hangi silahlar kullanacağını bilip ona karşı silah geliştirirseniz çok daha başarılı olursunuz. Antikoru böyle anlaşılabilir dilde özetleyebilirim.
Dolayısıyla bu telavide son derece işe yarayan bir şey. Bunu altını çizelim. Az evvel demiştiniz ki bu bir süreç. Biliyorum herkes farklı farklı yol deniyor ama şöyle basit bir soru soracağım. Ateşim var, boğazım ağrıyor. Size geldim diyelim ya da başka bir doktora gittim. Doktor bana dedi ki ya senin durumun biraz sanki test yaptırsan iyi olur dedi. Ne yapacağım ben? Nereye gideyim? Yani devlet hastanesine gideyim, özel hastane varsa özel hastaneye mi gideyim? 112'yi arayayım, ne yapmalıyım?
Başta çok zordu. İstanbul'da bir iki merkezde ancak bu yapılıyordu ama şu anda gerçekten çoğu özel hastaneye anında gittiğinizde PCR hemen yapılıyor, hemen sonuçlar veriliyor. Burada da bizim altın standartımız PCR testi. PCR'da ağızdan sonra da burundan sürüntü alınarak işte hızla 5-90 dakikada cevap verilebiliyor ama genelde bir gün sonra ya da o gün cevap alınabiliyor. Bu demin dediğim gibi altın standart. Burada bu bir antijen testi. Yani vücutta o anda virüs var mı yok mu onu gösteriyor. Bir de bizim antikor testi dediğimiz kanda bakılan testler var. Bunlar ise ikiye ayırıyoruz. Bir immünoglobulin M dediğimiz testimiz var. Bu yaklaşık virüsü aldıktan bir hafta sonra yükselmeye başlıyor. Daha sonra düşüyor. Bir de immünoglobulin G var. O ise daha geç ortaya çıkıyor ve çok uzun süre kanda kalıyor. Bunlar virüsün geçirildiğini gösteriyor. Ama o andaki virüsün varlığını göstermiyor.
Dolayısıyla artık test yapmak o kadar da zor ve meşakkatli bir yol değil. Öyle anlıyorum dediklerinizden.
Fiyatları da artık makul düzeylerde. Her hastane yapıp sonucu bildiriyor. Muhtemelen bu Sağlık Bakanlığı'na da bağlı. Çünkü PCR pozitif çıkanları hemen, gerçekten Türkiye'de çok güzel bir sistem var bu konuda. Sağlık Bakanlığı arıyor. Hastayı telefonla ilacı ayağına götürüyor. Daha sonra işte filyasyonla çevresini takip ediyorlar. Bu konuda bayağı başarılı.
Anladım. Peki, süremizin sonuna geldik. Doktor Mircan Miroğlu, eklemek istediğiniz son bir iki cümle varsa alayım. Yani herkese tabii tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz, değil mi?
Valla bir defa maske bunu unutmayacağız. İkincisi sosyal mesafemizi koruyacağız. Üçüncüsü mümkün olduğunca duyduğumuz çevrelerde uzak durmaya çalışacağız. Kalabalığa girmemeye çalışacağız. Bir de bize de çok göre düşüyor. Eğer birimiz gerçekten COVID geçiriyorsa kendimizi sınırlamamız ve çevremizde kısa sürede görüştüğümüz herkesi haber vermemiz lazım ki ya ben COVID çıktım haberin olsun, sen de dikkat et ve onlara da kısa sürede PCR yaptırıp kendilerini korumaları dışında çevreyi korumaları da son derece önemli. Yani hepimize çok görev düşüyor gerçekten.
Evet. Bu yayınlara sanıyorum devam edeceğiz Mircan Bey. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Her zaman mutluluk duyarım.
Teşekkürler. Doktor Mircan Miroğlu konuğumuzdu. COVID ile ilgili gelişmeleri konuştuk. Size kolaylıklar diliyorum Mircan Bey.
Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi hafta sonları.
Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bir radyo okusunun daha sonuna geldik böylece. Behram Beltaş, rejide bize yardımcı oldu. Kapanış şarkısı için bir albümün 50. yılını anılıyor bugün müzik dünyası. Cat Stevens olarak biliyoruz, daha sonra Yusuf İslam oldu. Onun T for Tillerman albümü, T for the Tillerman albümünün 50. yılı bütün müzik çevrelerinde altı çiziliyor. Biz de o 1970 yılında, Ekim 1970 yılında çıkan albümden bir şarkıyla veda etmek istedik. Cat Stevens'dan Father and Son dinleyeceğiz. Radyo Agos'tan herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diliyoruz ve sözü Cat Stevens'a veya Yusuf İslam'a bırakıyoruz.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.